Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Hepiniz Erkam Radyo'ya, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, her hafta bir değerli konuğumuzu sizlerle buluşturuyor ve sohbet ediyoruz. Bugün de medeniyetimizin önemli bir değeri olan dil, şiir ve edebiyat üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugünkü misafirimiz Doktor Hüseyin Emin Öztürk. Evet, kendisini, hayatını şiire, edebiyata, eğitime adamış bir insan, bir değerli dava insanıyla beraberiz. Ben öncelikle değerli misafirimizle sohbete geçmeden önce onunla ilgili kısa bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etti. Ayrıca 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde doktora öğrenimi gördü ve önemli bir esere imza attı. Çocuğun Sosyalleşmesine Televizyonun Etkileri adlı teziyle bilim doktoru ünvanını aldı. Hayatı dediğim gibi şiir edebiyatla geçen misafirimizin birçok ödülü de var bu alanda. Aldığı yayınlanmış eserleri var. Lise yıllarından itibaren Doktor Hüseyin Emin Öztürk şiir yazmaya başladı. Gerçek Dergisi Çocuk Hikaye Yarışması'nda Kınalı Kuzu adlı hikayesiyle birinci oldu. Ayrıca Kültür Bakanlığı Çocuk Edebiyatı Yarışması'nda Yaralı Keklik adlı romanıyla ikinciliğe layık görüldü. Yine 1998 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nce Çocuk Edebiyatı dalında yılın yazarı seçildi. Bu arada Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın kuruculuğunu, Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM üyeliği söz konusu. Şu anda da misafirimiz Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Böyle şiir, edebiyat, eğitim derken şu anda sizinle beraberiz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Evet, ne güzel. Böyle şiirle bir hayat sürdürmek çok keyifli, evet, olsa gerek.
Evet.
Hayata şiir gözüyle, edebiyat gözüyle bakıyor olmak anlamlı olsa gerek. Buradan başlayalım sohbetimize.
Tabii. Yani önce selam sonra kelam demiş büyüklerimiz.
Evet.
Ben de bizleri radyolarının başında dinleyen çok değerli Erkam Radyosu dinleyicilerine önce selam vererek selamların en güzeliyle onları selamlıyorum. Ve bu vesileyle saygılarımı kendilerine iletiyorum.
Evet. Şimdi programımızın adı Medeniyetimize Yolculuk.
Evet.
Geçmişe gittiğimizde ve medeniyetimizin biz başlangıcını esasen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la başlatıyoruz. Medine ve medeniyet ufkunun başlangıç yılı olarak, tarihi olarak, miladı olarak. Dolayısıyla o dönemin koşulları içinde şiir dediğimiz bir gerçek var.
Evet.
Yani Arap şiiri zirve noktasında olduğu bir dönem, bir asır var. Ve bu asrın içerisinde, şiir asrının diyebileceğimiz asrın içerisinde Kur'an gibi bir mucizül beyan var.
Evet.
Yani Arap şiirine meydan okuyan. Dolayısıyla şiirin gücü biliniyor. Buradan hareketle baktığımızda bizim medeniyetimizin oluşumunda şiire verilen değer anlamında neler söyleyebiliriz?
Evet, tabii çok geniş bir konu ama isterseniz şöyle başlayalım. Önce söz vardı.
Evet. Ne demek
bu? Hiçbir şey yokken söz vardı. Belki varlığın başlangıcı sözdür.
Kelam.
Kelamdır. Evet. Çünkü malumunuz Kur'an-ı Azimüşşan'da biz Adem'e isimleri öğrettik.
Evet. Bir de elest bezmi var değil mi?
Tabii. Orada yani bir söz vardı. Elesti bir rabbiküm. Bir söz vardı. Söz varlığın başlangıcı denilebilir. Hani vücudun güzelliği yüzdür. Yüzün güzelliği gözdür. Ama asıl olan insandaki sözdür.
Evet, güzel.
Evet.
Bunu bir daha tekrarlayalım.
Evet, tekrarlayalım. Vücudun güzelliği yüzdür.
Yüzdür.
Yüzün güzelliği gözdür. Ama asıl olan
sözdür.
İnsandaki sözdür. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki konuş ki seni görebileyim. Konuş ki seni görebileyim. İnsandaki cevher, kişilik sözle aşikar oluyor. söz ifşa ediyor.
Yani insan. Kıymetiniz, şahsiyetiniz, kişiliğiniz, tabii, kimliğiniz, tarzınız sizin sözünüze, tabii, üslubunuza, sözdeki tabii mana derinliğine bağlı.
Tabii, tabii ki. O açıdan bizim kültürümüzün temelinde gerçekten söz vardır. Mesela bizde yazı da tabii önemlidir ama şifahi kültür daha çok bizde öne çıkmıştır, öne geçmiştir. Çünkü insanı hayvanlardan ayıran kelamdır.
Evet.
Sözdür.
En temel, ayrıca özelliğimiz konuşuyor olmamız.
Evet, konuşuyor olmamız.
Konuştuğumuzu anlıyor olmamız.
Çok doğru. O açıdan söz insana mahsus bir olgu. Bu açıdan bizim kadim kültürümüzde, ifade ettiğiniz gibi medeniyetimizde sözün değeri çok büyüktür. Sözün değeri çok büyüktür. Kur'an-ı Azimüşşan'ın nazil buyurulduğu yıllarda, biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, Arap toplumunda, cahiliye toplumunda şiir çok zirve yapan bir bedi sanatlardan biriydi. Belki edebiyatın özü şiirdir ve zor olan da şiirdir. Ve Araplar o dönemde şiirlerin cinler tarafından yazdırıldığını düşünürlerdi. Ve dediler ki Kur'an karşısında Muhammed'in cini çok büyük bir cin. Ona çok harikulade şeyler, şiirler yazdırıyor.
Yazdırılıyor değil mi?
Evet. Oysa ki Kur'an'da bu bir şiir değil, biz sana şiir de öğretmedik diyor Yasin suresinde. Yani evet. Bu bir şiir değil.
Bu anlayışı yıkıyor temelinden.
Evet, tabii, bu bir şiir değil. Ve nitekim bir benzerini getirin diye
meydan okuyor.
Meydan okuyor. Teşebbüsler de oluyor. Gülüş duruma düşüyorlar şairler. Müşrik şairler o dönemde. Benzerini yapmak için de uğraşıyorlar ama çok gülüş duruma düşüyorlar. Zaten aciz kalıyorlar. Diyorlar ki inanmayan müşrik şairler, tamam ama onun cini bizim cinden büyük diyorlar yani.
Evet.
Tabii o zaman şiir malum çok iltifat görüyor. Kabe'nin duvarlarına asılıyor.
Yarışmalar yapılıyor.
Yarışmalar
değil mi?
Yarışmalar yapılıyor.
En büyük ödüller onlara veriliyor.
Onlara veriliyor ve bu belki aylarca Kabe'nin duvarında asılı kalıyor. Birbirlerine şiir sanatıyla iltifatta veya hicivde bulunuyorlar. İltifatın da aracı şiir.
Hicvin de.
Hicvin de aracı şiir. Dolayısıyla şiir böyle bir konumda. Rabbül Alemin her dönemde nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a o günün şartlarında sihirle
hakim olan
güç, kudret neyse
onun diliyle
diyor ki sizin en muteber baş tacı ettiğiniz bu mu? Alın bunun fevkinde bir. O zaman bu ne diyor sihirbazlar? Biz Musa'nın Rabbine iman ettik.
Teslim oluyorlar.
Şiirin zirvede olduğu cahiliye Arap toplumunda da Rabbül Alemin kelam ismi, kelam sıfatıyla ve o kelamullahı nazil buyurmasıyla Arap şairlerine meydan okuyor ve teslim oluyorlar.
Bir de ahir zaman olması hasebiyle, Kur'an'ın son kitap olması hasebiyle, evet, burada önemli bir mesaj da var sanki. Yani söze verilen, kelama verilen ehemmiyet. Ahir zamanda sözün gücü.
Şüphesiz ki Rabbimizin hani bir ayeti celilede Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Allah hiç yarattığını bilmez mi? O her şeyden haberdardır, latiftir.
Evet.
Şimdi Allah hiç yarattığını bilmez mi? Yani kıyamete kadar gelecek olan insanların zekası, buluşu, bedi zevkleri bunu bilen Rabbül Alemin'dir. Kelam çok etkileyici bir güce sahip.
Hatta sihir bile denebiliyor değil
tabii,
mi? Söz
tabii,
sihirdir.
Söz sihirdir. Mesela geçen akşam bir programda dinledim. Radyodan da veriyorlardı programı. Televizyon programıydı. Hipnoz uzmanı bir beyefendi, tıp doktoru.
Evet.
Eğer yasalar müsaade etse televizyon ekranlarıyla konuşarak insanları hipnoze edebiliriz dedi. Bakın.
O kadar tesirli.
O kadar güçlü yani. O kadar güçlü. Hipnoze ediyor binlerce insanı. Hatta bu tarz batıda ekranlarla, programlarla fikirlerin, algıların değiştirildiği noktasında da bilimsel çalışmaların olduğunu ifade ettiler.
Birçok yabancı kanallarda böyle dini içerikli olan veya hitabeti güçlü olan kimi konuşmacılar var. Yani işte rahipler, belki papazlar.
Evet.
Onlar bakıyorsunuz yani sırf konuşma üzerine. Ama bir de dinleyen kitleye baktığınızda tabii, yüzlerce binlerce.
Tabii. O açıdan sözün gücü tartışılmaz. Peki o zaman tabii ki Allah'ın muradı ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Biz cinleri ve insanları ancak ve ancak bize kulluk etsin diye yarattık buyuruyor Rabbül Alemin. Yani temel varlığımızın sebebi Rabbimize kulluk görevini ifa edebilmek.
Evet.
Kulluk görevini ifa ederken Kur'an-ı Azimüşşan bunun ana şablonlarını ortaya koyuyor. Hayatla ilgili, kainatla ilgili, yaratılışla ilgili. Tabii Kur'an bir kelamıyla bir mucize. Ama sırf mucize olsun diye değil. Allah Celle Celaluhu insanlara bir yaşama biçimi, bir hayat tanzimi noktasında hayatı ve kainatı kuşatan bir kitap olarak,
bir rehber olarak önümüze seriyor.
Ve onun ışığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize hayatıyla onun müşahhas yaşanılır örneklerini sunuyor. Dolayısıyla Efendimiz zamanında şiir bu derece zirvedeyken Kur'an bu noktada tamamen onları aciz bırakıyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Kaside Bürde şairiyle.
Evet, Kaside-i Bürde evet.
Evet. Hırkasını
hediye
ediyor. Bürde kasidesiyle meşhur oluyor. Bürde hırkası Yemen'de dokunan bir hırka. Efendimizin hırkası sallallahu aleyhi ve sellemin. Şiir sanatını kullandırıyor Efendimiz. Yani müşrikleri hicvetmede şiir sanatında kullandırıyor araç olarak. O açıdan şiir gerçekten İslam tarihinde Efendimiz'den bu tarafa sürekli Müslümanlar tarafından şaheserleri ortaya konmuş. Gerek münacatla zaten Efendimiz'le başlayan...
Birçok tür var kendi içinde.
Tabii zaten divanlarda Ali Sedat Beyciğim, divanlarda şu şablon gelenek hemen hemen Cumhuriyet dönemine kadar devam ede gelmiş. Nedir şablon gelenek? Bir şair bir divan yazdığında 3 ana bölümden oluşurdu divanlar. Önce münacaat bölümü vardı. Birinci bölüm Rabbimize yakarış münacaat.
Bu değişmez.
Değişmez. Yani bir örf diyelim buna. Hı hı. Artık örf diyelim. Önce hamd. Yani önce Rabbül Alemine bir münacaat hamd var. Sonra Resulullah'a naatlar var.
Muhabbet
bir salavat var.
Var
biliyorsunuz.
Evet.
Salavat var. Efendimiz'e divanların içerisinde çok güzel naatlar yazılmış, şiirler yazmış. Başlı başına naatlar olduğu gibi, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi gibi, başlı başına naatlar olduğu gibi, işte Fuzuli'nin Sukatisi de olduğu gibi, başlı başına naatlar olduğu gibi, divanların içinde de münacaattan sonra naatlar var. Ondan sonra da normal yazdığı işte devrin padişahına veya kendi meselleriyle ilgili yazdığı gazeller var, şiirler var. Yani bu 3 ana bölümden.
Hamdele, salvele ve besmele diye sonra mevzuya geçiyor.
Mevzuya geçiyor.
Değil mi? Yani şiirdeki yansıması
bu.
Böyle.
Kültürümüzün bu genel şey, hani ben söze başlarken önce selam sonra kelam dedim.
Evet.
Büyüklerimizin örfü. Yani bu gelenek.
Bu edep, bu adab
bu
devam ediyor.
Bu adab devam ede gelmiş.
Evet, ne güzel.
Şimdi şu dönemde çok
bunu
nadirdir
çok
böyle kitaplar bulmak. Evet.
Şimdi peygamberimizle başlayan süreçte şiir ve edebiyat dediğimiz noktada İslam edebiyatı adı altında günümüze de yansıyan gelen çok değerli, çok kıymetli eserler var.
Evet.
Dolayısıyla bu eserleri şöyle bir kısa göz gezdirmek ister isek. Bu işte kendi içinde farklı bölümleri var. çeşitleri var İslam edebiyatının içinde. Ki onun da ana merkezinde bir Allah sevgisi, ikincisi de peygamber sevgisi. Etrafında çoğunlukla bu türler oluşuyor. Değil mi?
Evet, tabii.
Bununla ilgili olarak dinleyicilerimize neler aktarabiliriz?
Şimdi tabii bizim milletimiz hem cengaver bir millet hem de duygusal bir millet. Yani biz sadece Batı'nın tanıdığı gibi pala bıyıklı, yani savaşan, asan, kesen, yıkan böyle bir millet değiliz. Çok naif bir milletiz biz.
Bir taraftan şecaat ve cesaret tabii, var ama diğer taraftan ama çok naif kalbi bir, hayatta.
Çok naif bir millet. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Allah Resulü'nün mezarına karşı, türbesine karşı ayağını uzatarak oturan bir millet kişi bile hicveden, değil mi? Sakın terk edepten, makamı Mustafa'dır bu diyen, değil mi? Bir şair evet. Millet yani şimdi. Bu derece nezih, kibar bir millet. Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Mevlid'le bugün o Mevlid, bugün en cahil okur yazarlı olmayan Anadolu insanını bile gönlüne taht kurmuş.
Kalbinde
yer etmiş bir naif bir millet. Yani şiire düşkün bir millet. Bizim özellikle şifahi kültürümüzdeki bu dilden dile dolaşan arı duru Türkçe ile Allah onlardan razı olsun bir Yunus Emre'mizin şiirleri bugün. Yunus Anadolu halkının bağrında taht kurmuş. Siz ne kadar iyi satıcı olursanız olun, siz ne kadar iyi eser vücuda getirirseniz getirin, alıcınız olmazsa sizin eserinizin bir kıymeti olmaz ki. Yunus'un şiirleri güzel ama onun alıcıları da güzel.
Evet,
dilden dile onu düşürmemişler. Şiir sevmeseydi bu toplum, bu millet.
Onu yaşatmazdı değil mi? Onu bugüne kadar miydi? Aktarmayacaktı. Ya,
tabii. Onun için naif bir millet. Zaten Yahya Kemal merhum diyor ki İstanbul diyor fethedilmeden önce diyor köhne bir Bizans şehriydi diyor. İstanbul'u İstanbul yapan o Türk milletinin estetik zevki ve güzellik anlayışı diyor, mimari zevki. Yani bugün İstanbul hakikaten dünyanın göz bebeği bir şehirse Boğaz'daki eserleriyle, yalılarıyla, evleriyle, köşkleriyle, ya kuşlara bile ev yapan bir medeniyet, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir medeniyetin arka planı, yani bizim işte kadim kültürümüzdeki o medeniyet yolculuğumuzda. Zaten Ali Sedat Beyciğim, medeniyet bir bütün, yani kolektif bir şuur. Yani mimarisiyle, musikisiyle, bilmiyle, gücüyle, lisanıyla bir bütün, bunu birbirinden soyutlayamıyorsunuz. Bakıyorsunuz Baki şiirin zirvesinde, bakıyorsunuz Sinan mimarinin zirvesinde
değil mi?
Bakıyorsunuz Kanuni siyasetin zirvesinde.
Yani zirveleri yaşatan bir oluşum.
Medeniyet. Yani bu sosyolojik bir olgu yani. Bunu siz
durduk yere bir
gelemez.
Medeniyet olmuyor.
Olmaz tabii. Medeniyet bir bütünsellik içerisinde zirveleşiyor. Kelime ve dil çok önemli. Yani kelimenin oluşumu, dilin oluşumu, bir insanın dili. Yani bir cemiyeti insana indirgeyebilirsiniz. Bir insan aynı zamanda bir cemiyettir.
Evet.
Bir insanın kelime hazinesi, dağarcığı ne kadar zenginse ufku da o kadar geniştir. Evet. Yani şimdi şöyle düşünün siz. Görme insanda bir olgu. Allah herkese bir görme
özelliği
vermiş.
Ama herkes her biçimde görmüyor.
Bakıyorsunuz diyelim ki İstanbul'u bilenler çok iyi bilirler. Maltepe sahilinden adalara doğru bakarken işte gözünüzün görebileceği kadar, belki Yalova'ya kadar olan gemileri veya küçük teknelere göremiyorsunuz ama adalara kadar olanları görüyorsunuz. Görme yeteneği çok iyi olanlar belki Yalova açıklarındaki de bir gemiyi görebiliyor.
Evet.
Şimdi görme ne kadar yeteneğiniz genişse ilerideki objeleri görme daha da size kolay geliyor. Kelime bilgisi de ufuk gibidir. Yani görme ufku gibidir. Ne kadar çok kelime dağarcığınız varsa, bilginiz varsa ufkunuz o kadar geniş demektir.
O zaman bir milletin kullandığı dil, lisan ve onun kelime haznesi çok önemli.
Çok önemli.
Yani bu hazine ne kadar kısırlaştırılırsa
ufku o kadar daralır.
O kadar daralacak.
Daralır.
Ya bu kadar basit esasen.
Tabii basit. Yani mesela gözlerini kapat diyorsunuz insana, hadi gör diyorsunuz. Nasıl görebilir?
Evet.
Yani kıs diyorsunuz göz kapaklarınızı, haydi gör ilerideki objeleri diyorsunuz. Şimdi göz kapaklarını daraltarak büyük ufuklar göremezsiniz. Hani insanın lisanı ufkudur.
Evet,
lisanı ne kadar genişse, lisan ne kadar büyükse ufku da o kadar geniştir. Bugün hayal kelimesi, tahayyül kelimesi, hayalet,
muhayyile.
Muhayyile. Şimdi bu kökten türetilen o kadar güzel kelimeler var ki, şimdi siz bir kelimeyi bilmekle onlarca kelimenin kapısını aralıyorsunuz.
Şimdi güncel bir tartışma da var.
Buyurun.
Geldik Osmanlıca'ya.
Öyle mi?
Şimdi bir medeniyet dili olarak hani evet. Cumhuriyet'ten sonra farklı adımlar atılmış, çalışmalar yapılmış siyaseten, politikalar güdülmüş. Yani o dediğiniz kadim geçmişle, değil mi? Çünkü bizim 1000 yıllık bir geçmişimiz var.
Evet.
İslam'la beraber 1400 yıllık bir geçmişimiz var. Dolayısıyla orada lisanın çok önemli bir yeri var. Yani bu milletin manevi dünyasında, haznesinde o lisandan beslenen, o dediniz ya milletimizin bir şecaat yanı, bir cesaret yanı var ama bir de latif,
tabii,
güzellik, tabii, estetik tabii. Yanı var.
Tabii.
Çünkü hayata bir de estetik boyutlarıyla tabii. Bakmak.
Tabii.
Önemli. Yani yazının estetiğini, konuşmanın estetiğini, duyuşun estetiğini, değil mi? Yani bu konuda işte Kur'an öncülük yapıyor. Yani Kur'an'a bile bu millet yaklaşırken yazısına, okunuşuna, dinlenişine bile bir ibadet nazarıyla bakmış. Dolayısıyla inanç değerleri bu konuda önemli bir etki gösteriyor. Şimdi buradan hareketle, şimdi Osmanlı dediğimizde de karşımızda büyük bir medeniyet var. Büyük bir hazine var.
Evet.
Dolayısıyla bu hazineden şu anda bizim yaşayan insanlar olarak ya yeni neslimizin beslenmesi ihtiyacı da var olsa gerek. Yani siz bu anlamda bu Osmanlıca ya nasıl yaklaşıyorsunuz? Hem bir derneğinde başkan yardımcısınız.
Öncelikle bir algıyı müsaadenizle düzeltmek istiyorum.
Osmanlı Türkçesi.
Yani evet, şimdi şöyle, kamuoyunda Dil Edebiyat Derneği'ndeki bir sohbette de bunu ifade etmiştim. Şimdi Osmanlıca diye bir ayrı bir lisan yok.
Yok, evet. Bazı, bir defa bunu altını çizelim.
Evet, altını çizelim. Bazı televizyon tartışmalarında dinleyen insanlar, ya biz Türkçe'yi hallettik de bir de Osmanlıca mı kaldı? Yani İngilizce'yi hallettik, Arapça'yı hallettik de bir de Osmanlıca mı kaldı?
Bu cahilce bir şey yani.
Böyle bir karşı duruş sergiliyorlar. Oysa ki Osmanlıca diye bir ayrı bir lisan yok. Buna şöyle denilebilir. Bizim Arap alfabesiyle yazılan Türkçe demek belki daha uygun. Ve Osmanlı dönemi Türkçesi demek belki daha uygun bir ifade. Osmanlı dönemi Türkçesi.
Türkçesi.
Osmanlı dönemi Türkçesi. Ha, Osmanlı dönemi Türkçesi neyle yazılmış? Biz biliyorsunuz Latin alfabesine Cumhuriyet'le geçtik. Bizim buyurduğunuz gibi 1300 yıllık kadim kültürümüzdeki yazı dilimiz Arap alfabesiyle oluşan yazı dilidir.
Evet.
Dolayısıyla Arap alfabesiyle oluşan bu yazı dili yazılan şey Türkçe. Burada bir hakikati de ifade etmekte fayda görüyorum. Ve Allah kendilerinden razı olsun. Bizim Türklerin, yani Orta Asya'dan, bu Diriliş dizisindeki gençler de bunu iyi bileceklerdir, bizi dinleyen genç kardeşlerimiz de var.
Evet.
Yani Türkler tabii iki büyük göçle, bir Orta Asya'daki kuraklıkla Oğuzların
Anadolu'ya
göçleri var. Bir fiziki sebeplerle, coğrafi sebeplerle göç dalgası var, birinci dalga. İkinci dalgada Moğol istilasıyla, Moğolların zulmünden dolayı batıya doğru gelen, yani Anadolu'ya gelen Türkler var.
Boylar
büyük var. Ölçüde de işte bu bizim kayı boyunun, ki Türklerin, Osmanlı'nın temeli kuruluşu. Kayı boyunun bu Moğol istilasıyla beraber geldiğini tarihçilerimiz ifade ediyorlar. Şimdi Türkler biliyorsunuz Anadolu Selçuklularını, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Karahanlılar, onların döneminde Türkçe konuşuyorlar ama yazı dili büyük ölçüde Arapça,
evet,
şeyleri. Ve ilk defa Osmanlılar devletin dilini Türkçe olarak
resmi olarak,
resmi olarak kullanıyorlar.
Bu çok önemli.
Bundan dolayı, bundan dolayı da Osmanlı'nın, yani Osmanlılarla Türkçe cihan dili olmuştur.
Bu çok önemli bir nokta.
Evet, evet. Yani Osmanlılar sayesinde Türkçe bugün dünyada evrensel bir sayılı diller arasına girmişse, bugün yaklaşık yani 350-400 milyon insanın kullandığı bir dilse, değişik, evet, lehçeleriyle doğudan batıya, büyüklü küçüklü topluluklarla, bunu sağlayan Osmanlı devletidir. Yazılarını, kayıtlarını, arşivini Türkçe tutmuştur. Türkçe tutmuş. Kadı sicillerini, bütün tahrir defterlerini, tarihteki tahrir defterlerini, kadı sicillerini hep Türkçe. Ama nasıl Türkçe? Ama Arap alfabesiyle Türkçe.
Evet.
İşte biz buna Osmanlıca diyoruz. O açıdan Osmanlıca öyle bir şey ki, bir de Ali Sedat Beyciğim, dil doğal sürecinde gelişirse zenginleşir. Yani bir meyve bile, bir sebze bile doğal sürecinde büyürse lezzetlidir, kıymetlidir. Evet. Zaten lisan doğal sürecinde diğer dillerden etkilenir. Ve oralardan hem kelime alır hem kelime verir. Bugün dünya dillerine Türkçeden geçmiş kelimeler de var. Türkçe'ye doğal sürecinde gelmiş, girmiş kelimeler de var.
Evet değerli gönül dostları, sizler şu anda Erkam Radyo'da Medeniyetimize Yolculuk programında Doktor Hüseyin Emin Öztürk hocamızla yaptığımız sohbeti dinliyorsunuz. Evet hocam, şimdi evet, bu birinci bölümde geldik Osmanlıca diye bir dile.
Evet.
Osmanlıca diye bir dil yok, Osmanlı Türkçesi var.
Osmanlı Türkçesi var. Evet, evet. İfade aynen böyle.
Dolayısıyla bu Türkçenin de bulunduğu coğrafya itibariyle, ki hani Osmanlı coğrafyası Balkanlardan tutun da Afrika'ya, Orta Asya'ya, değil mi? Uzanan bir coğrafya, çok geniş bir coğrafya. Haliyle dediniz ki dil bir şekilde diğer kültürlerden de, ortamlardan da etkilenir ve zenginleşir.
Tabii, tabii.
Doğal ortamında zenginleşir.
Tabii.
Şimdi bu bağlamda baktığımızda bu Osmanlı Türkçesinin bu coğrafyalarla ilişkisi, o kavram zenginliği, dil zenginliğini nasıl gerçekleştirdiğine dair neler söyleyebiliriz?
Evet. Güzel bir soru, teşekkür ederim. Şimdi sohbetimizin başında hatırlarsanız, insanın ufku kullandığı ve bildiği kelimeler kadardır dedik. Bu sosyolojik ve psikolojik bir kural.
Güzel.
Evet. Şimdi bu ne kadar çoksa sizdeki ufuk o kadar geniş. Bu geniş olunca genişe çare bulunur ama dara çare bulunmaz demiş atalar.
Evet.
Şimdi geniş olsun.
İnsan için de böyle, milletler tabii, için tabii, de böyle, devletler
ufkunuz,
için de böyle.
Ufkunuz o derece geniş olacak. Edebiyatınız o derece mükemmel olacak.
Evet.
Düşünce tarihiniz, felsefeniz, kelimeniz yoksa nasıl felsefe yapabileceksiniz? Nasıl düşüneceksiniz? Onun için doğal seleksiyon içerisinde, doğal gelişim içerisinde diller kardeş kültürlerden, komşu kültürlerden etkilenirler.
Bu doğal.
Doğal bir şeydir. Yani gider.
Tabii olarak.
Tacir gider, gitmiştir. Bir ülkeye gitmiştir. Onun sosyal yaşantısından bir şeyler almıştır. Dilinden bir şeyler almıştır. İlk defa gördüğü bir şeydir. o yoktur memleketinde, onun ismiyle gelir, o meşhur olur. Bizden gider, ondan gelir. Bu doğal sürecidir.
Şimdi günümüzde bile bu var yani. Teknolojinin hayatımıza girişiyle beraber, değil mi? Yani birçok kavram, batılı kavram bizim günlük hayatımızda, dilimizde çok rahatlıkla Türkçeymiş gibi kullanıyoruz.
Kullanıyoruz. Şimdi televizyon Türkçe mi temeli?
Değil.
Değil. Şimdi radyo şu an
kullandığımız,
gerçekleştirdiğimiz yayınla radyo Türkçe mi?
Değil.
Şimdi bu
aslı orijinali Türkçe değil.
Değil. Şimdi ama artık bu Türkçeleşmiş. Biz onu telaffuzuyla, yazımıyla kendi lisanımıza adapte etmişiz. Tabii medeniyetler, hakim medeniyetler kendi dilini ve kültürünü diğer toplumlara sirayet ettirirler. Biz hiçbir zaman Osmanlı emperyalist değildi. Bir Fransa gibi, bir İngiltere gibi fethettiği, bizde fetihtir. Onlar sömürü amacıyla gitmişlerdir.
Evet.
Biz fethettiğimiz toprakların insanlarının dilini zorla değiştirmedik.
Tam tersine o dilden biz aldık ve kendimizi zenginleştirdik,
evet,
değil mi? Onlarla beraber kendimizi de zenginleştirdik.
Ama diğer emperyalist devletler, bunun için Osmanlı emperyalist değildir. Diğer emperyalist devletler gittikleri ülkelerin lisanlarını da değiştirmişlerdir. Daha dün benim yakınlarım Fas'tan geldiler.
Evet.
Fransızca hakim diyor. Hı. Müslüman toplum Fransızca konuşuyor. Niye? Çünkü Fransa emperyalist bir düşünceyle oradaki insanların dilini değiştirdi.
Sömürdü.
Sömürme
yani dil
altı yer üstü
şey.
Kaynak. Ama yani kültürel emperyalizmiyle dilini ortadan kaldırma gayretlerine gitti. Ama Osmanlı bunu yapmadı. Dedelerimiz bunu yapmadı. Ve dedelerimiz ekolojik dengeye, sosyolojik dengeye müdahale etmediler. Yani onlar yaratılanı yaratandan ötürü sevdiler.
İnanç var değil mi? Onun da merkezinde.
Temeli var.
Evet.
Şimdi ne diyor Allah? Biz sizi bir kadından ve bir erkekten yarattık, dünyaya getirdik ve sizi farklı farklı kavimlere ve dillere ayırdık.
Birbirinize
tanışasınız ve kaynaşasınız. Yani Allah'ın insanları farklı dillere, farklı kavimlere, renklere ayırması bir sünnetullah'tır. Bunun ortadan kaldırılması
sünnetullah'a aykırı bir
şeydir, bir uygulamadır.
Eylem.
Nasıl ki ekolojik dengeyi tahrif etmek, bozmak, dengeyi bozmak bir zulümse, Allah'ın yarattığı diller üzerinde bunları da ortadan kaldırma gayretine gitmek de bir zulümdür. O açıdan ecdadımız işte Kur'an'ı bir anlayışla bu tarz sosyolojik olgulara emperyalistçe müdahale etmemiş.
Evet.
Ve bugün Balkanlardaki o az veya çok büyüklü küçüklü diller yaşamış, Orta Doğu'da diller yaşamış, Kafkaslardaki diller yaşamış. Yani üç kıtada hakim olmuş ve bu hakim olduğu topraklarda insanların diline ve dinine müdahale etmemiş.
Hı.
O açıdan biz dilimizi arı Türkçe'ye çeviriyoruz diye Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde maalesef bu tarz uygulamalar olmuş. Bana göre bu son derece yanlış ve
evet.
Sadece bana göre diye demek de doğru değil. Bilim
bunun
insanlarının
olduğunu
ittifaklı kanaatleri bunun doğru olmadığı şeklindedir. Şimdi siz evet belli ölçülerde ne yapar bahçıvan? Ağacının kurumuş dallarını keser.
Ayrık otlarını değil mi?
Kurumuş ayıklar. Dallarını keser. Yaprak açmamış, baharda yaprak açmamış dallarını keser, doğrudur. Ama canlı olan dallarını kestiğiniz zaman ağaç kurur.
Kökünü kaldırırsanız ağaç diye bir şey olmaz.
Kalmaz. O açıdan siz doğal süreç içerisindeki kendiliğinden piyasadan çekilen kelimeler olabilir. Onun yerine yeni kelimeler girebilir. Ama siz tutup da bu canlı dili keserseniz,
evet,
o zaman ağaca kötülük yapmış olursunuz. Bu uygulama son derece yanlış. Sonra o kadar öz ve öz Türkçeleşmiş ki bu kelimeler. Siz hayatınızdan kitap kelimesini ne yapacak, atacak mısınız?
Evet.
Arapça kökenli diye. Mektup kelimesini atacak mısınız? Arapça
mi?
Kökenli diye. Böyle bir şey olamaz yani. Siz bunu benim ismim Hüseyin.
Arapça.
Bu nereden gelmiş? Arapça kökenli. Ben şimdi ecdadım. Arapça, özel Arapçaya ilgisinden dolayı büyük dedem, şehit dedemin ismi Hüseyin'miş. Dedem de torununa Hüseyin ismini koymuş. Onun babası dedesi niye koymuş? Peygamberin torunu Hüseyin diye koymuş.
Ona olan
peygambere olan sevgisinden dolayı koymuş. Yoksa biz Arap şövenizmine falan böyle bir şey...
Arap hayranlığından kaynaklanmıyor. Tam tersi peygamber sevgisinden.
Peygamber sevgisinden kaynaklanıyor.
İslam sevgisinden
kaynaklanıyor. İslam sevgisinden kaynaklanıyor. Ama bugün benim kitabım Arapça.
Evet.
Arapça yani bize derdi ki rahmetli Esat Çoşan Hoca Efendi, bizim ana dilimiz Arapça derdi. Çünkü cennet lisanı Arapça olacak derdi.
Değil mi?
Evet. Yani Arapça bizim kitabımızın
şey. Bir başka
hakikati. Evet. Şimdi Arapçadan niye rahatsız oluyorlar onu anlamak mümkün değil. Şimdi bizim kültürel zaten bir de Ali Sedat Beyciğim, dillerin ve medeniyetlerin yeşerdiği kaynak dini kaynaklardır. Dini literatürdür. Siz dini literatürle kelime dağarcığı geliştirirsiniz. Çünkü din kadar insanın sosyal hayatına hakim başka bir olgu yok yani.
Yani bugün Batı'nın da temelinde din var. Din var, İslam'ın temelinde din var. Bir Çin medeniyetinin, büyüyor. Hint medeniyetinin
oradan
temelinde büyüyor. Din var. Bu gerçeği, gelişiyor. Hakikati
ama şunu söyleyeyim, bakın bir hakikat, bu da kusura bakmasın bazı aydın geçinen...
Zevat diyelim.
Osmanlıca bilmeyen, yani bunu büyük alimler, mesela Halil İnancık gibi bugün dünya ölçeğinde bir tarihçimiz, Osmanlıcayı bilmeyen bir kişi aydın olamaz diyor.
Evet.
Şimdi nasıl aydın olacaksın yani? Sen kendi kültürel değerlerini bilmiyorsun.
Geçmişini, tarihini, bilmiyorsun. Köklerini bilmiyorsun. Hakim değilsin ona.
Sen ecdadın yazdığı bir kitabı okuyamıyorsun.
Evet.
Onun için biz Arapçaya karşı duyulan bu hasmane tavırın temelinde bu terminolojiyle İslam'dan koparmaya matuf bir harekettir.
Niyet
biz,
bu.
Niyet bu. Yani batılılaşma ve batılılaşırken de bu toplumun ne kadar dine bağlayan
kopması.
Damar varsa, çünkü ağaç damarlarıyla beslenir topraktan. O canı damarlarıyla alır. Şimdi onu ne kadar keserseniz o kadar güçsüzleşir. Temel niyet bu. Yani bunun altını çizmemiz lazım. Evet. Yani dilde arılaşmanın temel amacı
ve niyeti bu.
Niyeti bu toplumu İslami değerlerden koparmaya matuftur.
Ama bunu böyle ki, bilmek. Bu millet gerekir. Bu değerlerden hiçbir zaman kopmadı ve kopmayacak.
Kopmadı. Bakın, dil ve musiki çok önemli. Yıl 1991.
Evet.
Berlin Duvarı yıkıldı. Türkiye Cumhuriyetler özgürlüklerine kavuştukları yıllarda Azerbaycan'a gitmiştim. 91 yılındaydı.
Evet.
İslam Ansiklopedisi'nin tanıtım faaliyetiyle Diyanet Vakfı'nın. Oradan Bakü şehrinden Kuba diye bir şehirler var yakın. Oraya ziyarete gittik. Orada yaşlıca bir amcamız, Allah rahmet eylesin, vefat etmişse, ki aradan bayağı zaman geçti. Bizim görüştüğümüzde de bayağı yaşlı, 85 yaşında falandı. Dedi ki bize yasakladılar dini değerlerimizi Sovyetlerin o zulüm döneminde. Biz şiirle ve musikiyle yaşattık. Bakın o kılcal damarla beslenmişler.
Evet.
O açıdan şiir ve musiki işte o kültürü yaşatmada bir kılcal damar vazifesini görüyor ve oradan besliyor. Ve öylece ayakta tutulmuşlar ve sonradan kendi kültürel kimliklerine daha seri ulaşmaz imkanı bulmuşlar.
Bu açıdan dil ve onun taşıyıcısı olarak şiir ve edebiyat
çok önemli.
Çok önemli. Şimdi bu dedik ki medeniyetlerin temelinde din vardır. İslam medeniyetinin temelinde de bir defa inanç değerleri var. Peygamberimize duyulan sevgi var. Allah sevgisi var. Peygamber sevgisi var. İşte geçen haftada da ülkemizde değil mi? Bütün bir şehirlerimizde Kutlu Doğum adı altında etkinlikler, programlar yapıldı. Bu peygamberimize, onun doğumuyla başlayan, insanlığa sunulan mesajlara duyulan hasretin, sevginin de bir ifadesiydi. Bizim geleneğimizde de peygamberimize duyulan sevginin somut nişaneleri olan naatlar var. Değil mi?
Bir şey daha söyleyeyim.
Buyurun.
Estağfurullah. Dünya edebiyatında şahsına edebi tür oluşturan tek kişi vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
Başka hiç
naat kavramı dünya edebiyatında başka yoktur. Şahsa naat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yazılan şiirlere naat denir. Bu bir türdür ve bir şahsa aittir.
Başka da bu tür dünya yoktur, üzerinde edebiyatında
yoktur, yoktur. Bakın Efendimizin hak peygamber oluşunun edebi açıdan da
delili budur. Güzel.
Tür olarak yok. Yani naat sadece Efendimiz'e ait bir türdür.
Evet.
Evet, ve binlerce naatlar yazılmış.
Evet.
Yani bir şahıs üzerine yazılan, bu kadar çok yazılan, şiir yazılan başka da bir şahıs yoktur.
Şimdi şöyle bakıyorum, programımızın da artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şimdi belki de bu naat geleneğini başka bir programa saklayalım. O çok önemli
İnşallah.
Çünkü onunla ilgili olarak sizinle inşallah tekrar bir program daha gerçekleştirelim. Siz aynı zamanda hani İstanbul aşığı bir şairsiniz. Programımızın sonunda sizin bu güzel yanınıza dair kaleme aldığınız, gönül dünyanızdan sizi seven insanlarla paylaştığınız, buluşturduğunuz bir şiiriniz var.
Evet.
Artık meşhur olma
sadedinde
birçok yerde de yayınlanmış, ödüller kazanmış da bir şiir değil mi?
Evet.
İstanbul medeniyet şehri, medeniyetlerin buluştuğu kadim bir şehir. Ama asıl İstanbul'u İstanbul yapan Yahya Kemal'in de sizin sözünüzde ifade ettiğiniz gibi ona ruh katan, can katan İslam'la şereflenmesiyle beraber İstanbul İstanbul oldu. Şimdi bir de Hüseyin Emin Öztürk gözünden İstanbul nasıl bir şehirdir? Onu isterseniz dinleyicilerimizle paylaşalım. Ama bu naatla ilgili olan paylaşımı diğer programımıza bırakalım.
İnşallah,
diyorum.
İnşallah söz olsun. Efendim, tabii ki İstanbul'umuzda önemli bir şehir. Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş bir şehir. Dolayısıyla edebiyatımızda çok şiir yazılmış İstanbul üzerine. Acizane bendenizin de kalem aldığı Efsunlu Şehir adlı şiiri müsaadenizle arz edeyim. Bizi dinleyenlere.
Böylelikle programımızı da bu şiirle kapatmış olalım.
Nasıl uygun görürseniz
evet,
efendim.
Buyurun.
Evet. Efsunlu Şehir. Saçlarına nur yağmış dünyanın güzel kızı, kutlu fetih tacını takmış seher yıldızı, sana aşık sultanlar görmemiş böyle nazı, kem gözlü bakışlardan kıskandığım İstanbul, anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul. Senin adın laledir, menekşedir, sümbüldür, mavi bakar gözlerin, yanağın gonca güldür, mor salkımlı bahçede uyandıran bülbüldür, emirganda her bahar ıslandığım İstanbul, anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul. Adalar kızlarındır, Sedef, Burgaz, Kınalı, Boğaz'da beylerbeyi, küçük suya sevdalı, asırlardır hisarlar birbirine vefalı, tarih akan çeşmeden beslendiğim İstanbul, anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul. Dolaşır dilden dile bir aşkın hikayesi, şahitmiş olanlara hüzünlü kız kulesi, çalınır Çamlıcı'da o günlerin bestesi, dinledikçe her akşam hislendiğim İstanbul, anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul. Süleymaniye sanki ufukta parmakların, Sultan Fatih'i saklar bağrında toprakların. Düşmüş boğaz suyuna erguvan yaprakların. Vapurdan martılara seslendiğim İstanbul. Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul. Bekler narin serviler sultanların başında. Aşiyan Nakkaştepe, Eyüp bağlar başında. Hep Hüvel Baki yazar mahzun hece taşında. Yaşlı çınar dizinde uslandığım İstanbul. Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul. Ebedi olsun ömrün cihana bedel şehir. Renklerin hiç solmasın efsunlu güzel şehir. Sende mutlu mısralar süslenmiş gazel şehir. Hüznünü, sevincini üstlendiğim İstanbul. Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul. Anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul.